Paftanın vaazı, Pavlus bizim için dua ediyor. Efesliler, bölüm 1, ayet 15'ten 20'ye kadar.
Şimdi vakit var, Allah'ın sözüne kulak verelim. Birçok imanlı istiyor, büyük pastolar onlar için dua etsinler. Bizim başımıza da var geldi, gidiyorum herhangi bir kasabaya. Kardeş gel çabuk, kız kardeş istiyor, onun çocuğuna dua edesin. Yedi sen buradasın, dua et. Hayır sen gel. Sanki dışarıdan biri geldi mi daha büyük bir heyecan var. Allah daha fazla cevap verecek. Tamam mı? Sanki daha büyük bir bereketmiş gibi. Ama bir düşün yani, bir pastor değil de koskocaman Pavlus ya da başka bir apostol senin için dua ederse o bizi heyecanlandıracak değil mi? O zaman diyeceğiz, gerçekten benim dualarıma Allah cevap vermezse onunkine verecek cevap. Öyle bir duygumuz var. İşin ilginç tarafı, İncil'de görüyoruz nasıl Pavlus birkaç ayetlerde kiliseler için, kardeşler için dua ediyor. Ve biz bunu okuduğumuz zaman sanıyorum biraz dikkat edelim. Çünkü Pavlus Lisa'da onlar için, belki de bizim için dua etmiş oluyor. Evet, bugün okumak istiyoruz Efesliler mektubundan, 1. bölümden, ayet 15'ten 20'ye kadar. Pavlus tabii ki bize direkt ne konuşmuyor. O konuşuyor Efes'teki kardeşlerimize. Ve aynı zamanda görüyoruz, Pavlus bu kiliseyle, oradaki toplulukla derin bir bağlantı vardı. Yani duygusal olarak çok yakındı onlara. Pavlus 2 sene kaldı. Bu Pavlus için çok büyük bir zaman. Çünkü daha her yerde daha az kalırdı. Ama Efes kasabasında 2 kocaman sene kaldı. Ve oradaki topluluğu başlatan Pavlus idi. Ondan önce belki imanlı var idi ama asıl büyük bir biçimde başlatan Pavlus oldu. 2 sene orada emek verdi ve oradaki kardeşlere çok yakın idi. Onun için şimdi duasına bakmak istiyoruz. Okuyorum ayet 15-16, ondan sonra parça parça devam edeceğiz. Pavlus diyor, ben de işittim, nasıl Rab İsa'ya iman ediyorsunuz ve bütün kutsalları seviyorsunuz. Onun için ben de dua ederken, sizi hatırladığım zaman sizden için hep şükür ediyorum. Ve görüyorsunuz hiçbir şey dilemeden önce Pavlus şükür ediyor. Bu bizim için birinci ders. Biz Allah'a geldiğimiz zaman duada hemen sanki bir şeyler istiyoruz. Yalvarmak. Bulgaristan'a gelirken Türkiye'de dua etmek sözü geçiyor. Ama Bulgaristan'da o zaman hani 20 sene önce o kadar yaygın değildi. Herkes yalvarmak dedi. Çünkü yalvarmak demek bir şey istiyorsun. Ve bir şey istemediğin zaman yok sebep Allah'a konuşma. Dua etmek sanki gerek yok eğer bir şey istemesin. Ve aynı zamanda biliyorsunuz mahallede nasıl? Mahallede arkadaşın geldi mi senin evine, kapıyı vurmuyor, kapıyı kalkmıyor. Direkt bum lan kapı açıp senin evine dalıyor. Öyle değil mi? Biz de Allah'a öyle yapmayalım. Biraz daha efendi davranalım. Kapıyı kalkalım. Ve bu nasıl oluyor? Şükür etmekle. Birinci burada alacağımız ders budur. Rab mezmurlar da diyor ki, benim ablalarıma şükranla girin. Bakın, Allah'ın yani komşunun ablasına belki böyle lap diye girebilirsin. Ama Allah'ın ablasına şükranla giriyorsun. Her şeyden önce nurcacıklarını, ihtiyaçlıklarını saymadan önce, yani süpermarkete gidiyorsun, böyle liste yapıyorsun değil mi? Spisak yapıyorsun. Bu lazım, şeker, un, bilmem ne lazım. İşte onu Allah'a sunmadan önce başka bir spisak bırak. Şükür et. O zaman senin düşüncelerin de değişiyor. O zaman senin yüreğin değişiyor. O zaman yani hayata başka bir gözle bakıyorsun. Bakın özellikle kardeşler için bu zor bir şey değil mi? Biz kardeşleri düşündüğümüz zaman ağlaşıyoruz. Gene o mu? Onu biliyorum, onun hareketleri, onun lafları hep böyle. Evet. Ama düşün bakalım. O yoksa. Belki bu kardeş seni sinir ediyor. Belki bu kardeş yani o kadar senin hoşuna gitmiyor. Ya yoksa? Ya öyle bir yerde yaşarsan nerede hiç kardeş yok? O zaman özleyeceksin. O zaman bu yani şimdi biraz hoşlanmadığın kardeşinden onu özleyeceksin. Ve diyeceksin keşke. Türkiye'de biz kardeşlerin yanına gidip askerlik yaparken onlar 1000 kilometre uzak idi en yakın imamlıdan. Ve öyle bir hasret kaldılar. Ve Pavlus da şimdi uzaktayken, mahpustayken Efes'teki kardeşleri özlüyor. Ve diyor ki ben sizin için şükür ediyorum. Problemler de olsa, yani kavgalar bile olsa aralarında, bazı zor durumlar olsa bile en birinci ben sizin için şükür ediyorum. Evet, şimdi bakacağız başka bazı dersler alalım. Sen düşün, Pavlus senin için dua ediyor. Ne için istiyorsun hani dua etsin? İhtiyaç olarak neyi bırakacaksın? Bu nuzdacık olarak neyi bırakacaksın? Sağlığın için mi? Rahatlığın için mi? Başarılı bir hayat için mi? İşte bunu düşün. Birinci burada alacağımız ders ne ki? En birinci, şükür ediyorum siz iyisiniz. Durumunuz iyi. Burada büyük bir ders var. Durumu iyi olan insanlar için dua etmek mi lazım? Pavlus diyor ki hayır, sen bekleme bir ihtiyaç olsun, bir bozukluk olsun. Değil mi? Daha fazla biz dua ediyoruz. Ne zaman kişilerin durumu problemli, ne zaman hastalar, ne zaman bir korkunçluk var, ne zaman bir deneme oluyor. O zaman dua ediyoruz. O geçti mi, bu problem geçti mi, artık çözüldü mü? Artık gerek yok, onlar için dua edelim. Bizim daha fazla anlayışımız bu. Ama Pavlus bize gösteriyor. Sadece problemli olduğu zaman değil, her zaman kardeşlerimiz için dua ederiz. İkinci olarak, ikinci büyük bir ders var burada. Pavlus nasıl dua ediyor? Pavlus kendisi ne durumdaydı? Biliyor musunuz Pavlus neredeydi? Pavlus bu mektubu yazarken Roma'da bir mahpustaydı, zindandaydı. Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar ters bir şey. Efes'tekiler iyi durumda, rahat. Pavlus muhtaç durumda, mahpusun içinde. Ben olsam en birinci, kağıt pahalı ya, yazacaktım. Çabuk benim için dua edin. Benim nuzdacım var, benim ihtiyacım var. Bana dua yaparsanız, bakın ne haldeyim. Siz orada rahatsınız, benim halimi biraz görün. Ama Pavlus tam tersi yapıyor. Unutuyor kendini. İyi durumda olan, ihtiyacı olmayan kardeşleri için daha fazla dua ediyor ne kadar kendisi için. Niçin böyle yapıyor? Oradaki mesele nedir? Çünkü Pavlus onlar için çok derin bir bağlantı ile birlikteydi. Tamam mı? Pavlus her zaman diyor ki toplulukların iyi durumda olmaları için gece gündüz dua ediyorum. En büyük sıkıntım bu. Dövdüler beni, sövdüler bana. Tamam mı? Taşladılar beni. Gemide battım bilmem kaç defa. Bunlar bana problem değil diyor. Bunlar bana vız gelir. Ama kardeşlerin durumu iyi değil mi? O bana en büyük sıkıntı. Sen bunu diyebilir misin? Yani peki bunun 10%'ini sen kaptın mı? Başka kardeşinin, başka toplulukların durumla bu kadar asla olsa meraklanıyor musun? Bırak meraklanmaya kahrolanıyor musun? Yani bunu bir yük olarak hissediyor musun? Evet. İkinci büyük ders bu. Sonra üçüncü büyük ders ne ki? Ayet 5'ten 10'a kadar bunu hani okursak görüyoruz. Pavlus ve bütün apostollar gibi çok kısa dua ediyor. Çok kısa. Biz alıştık problem büyük mü? Ya da ihtiyaç büyük mü? Ya da diyelim merakımız çok oldu mu? Bir dua etmek için uzun uzun dua yapıyoruz. Ama Pavlus bunu yapmıyor. Bu da sadece birkaç ayet dua ediyor ve sen onu 60 sekundada, bir dakikada okuyabilirsin. Çok kısa dua ediyor. Niçin? Tabii ki İsa bir tarafta kendisi söyledi. Uzun uzun dualar yapman gerek yok. Rab zaten biliyor ne söyleyeceğin. Rab zaten biliyor neye ihtiyacın var. Pavlus bir olay anlatıyor. 13 sene önce diyor, bana bir ceza meleği verildi yani. Beni cezalandırsın diyor. Ve benim bölümde bir diken verildi diyor. Ve diyor ki 3 defa dua ettim Rabbe. Bunu benden alsın. Ben bunu okuduğum zaman güldüm. Ne demek 3 defa? Sanki büyük bir şeymiş. Biz bir hastalık için 300 defa, 400 defa dua ediyoruz ve bıkmıyoruz. Ama Pavlus diyor hayır 3 defa dua ettim. 3 defa dua ettim diyor. Ve sanki Rab hayır diyor. Bu kalacak sende. Ve devam etmedi. İlginç bir şey değil mi? Niçin? Niçin bu kadar kısa dua yapıyorlar? Ve sanıyorum mesele şu ki onlar Rab'bin düşüncesini bilirdiler. Onlar Rab'be yakındılar ve o yüzden hemen Rab ne cevap verecek, ne cevap veriyor diye anlardılar. Aynı zamanda onlar bir hangi bir problem olduğu zaman onlar semptomlarına bakmazdılar. Asıl hastalığı bir doktor gibi hemen anlardılar. İyi bir doktor sen daha kapıdan girdiğin zaman anlıyor sende ne hastalık var. Ama iyi olmayan bir doktor ne yapıyor? Uzun uzun denemeler yapıyor ve gene bulamıyor. Simptom var ve asıl hastalık var. Biz uğraşıyoruz simptomlarla ama Pavlus direkt o hastalığa karşı giriyor. Hastalığa yani bir diagnoza koyuyor. Biz dua ediyoruz, Rab benim karımı değiştir, Rab benim kocamın hareketlerini değiştir. Öyle değil mi? İstiyoruz daha iyi davransın, istiyoruz yani daha başka bana davransın. Ama apostol, Pavlus gibi bir apostol olsa, o hemen görüyor asıl tema nedir. Arkadaş, senin problemin sizin aranızdaki problem değil. Asıl problem senin karın ya da senin kocan Rab'len iyi durumda değil. Ve onun için dua ediyor. Demek apostolar dua ettikleri zaman bakmıyorlar semptomlara, direkt o hastalığa iniyorlar. Evet, bu opsiyon olarak, bu genel olarak bu Pavlus'un duasından bunu öğreniyoruz. Ama şimdi tam olarak bakalım, devam ediyoruz ayet 17'den aşağı. Acaba ne için dua ediyor? Şimdi Pavlus istekleri sayıyor. Ne için? Acaba bugünlerde bir kişi olsa, 3. Yuhanna mektubunda çok ilginç bir ayet var. Ve o da diyor ki, ben Gaius için dua ediyorum. Rabbi yalvarıyorum, yani rahat olasan ve sağlığında yeri olsun. Bu kısaca bir mektup. Bir kişiye yazdı. Tamam mı? Bir genel olarak ve nasıl bugünlerde selam, merhaba dediğin zaman bir giriş yapıyorsun ve diliyorsun bir şeyler bu karşıdaki insana. Ama bugünlerde bu ayeti o kadar büyüttüler, sanki en büyük mesele buymuş. Sanki Rabbin başka işi gücü yok, bizim sağlığımızla, bizim paramızla, bizim iyi olmamızla uğraşsın. Bu çok düşük yer, bu çok aşağıda kalıyor. Şimdi bakıyoruz Pavlus ne için dua ediyor? İlginç bir şey. 17. Dua ediyorum ki şanlı baba Rabbimiz İsa Mesih'in Allah'ı size anlayış ruhunu versin. İlginç bir şey. Dua etmiyor sağlık için. Dua etmiyor baskı kalksın. Dua etmiyor hani daha büyük imanlı işler yapsın. Ne diyor? En birinci size ne lazım? En birinci diagnoza nedir? Ne lazım bize? Dua ediyorum ki şanlı baba, Rabbimiz İsa Mesih'in Allah'ı size anlayış ruhunu versin. Evet, ikinci olarak başka bir şey söylüyor, bana sonra bakıyoruz ama şimdi bu da diyor ki anlayış ruhu. Ve o da yazıyor, Grekçe olarak Sofia. Değil bizim devletin başkenti, Stolitsası Sofia gibi değil ama Sofia ne demek? Sofia demek bilgi, anlayış ya da hikmet daha doğrusu, tamam mı? Ve bunu açıklamaya kalksak, bu demek ki doğru karar vermek. Budur Sofia. Budur anlayış. Değil sadece bir takım şeyler bilesin, kafada bilgilerin var. Ama bu bilgiyi de kullanmasını bilesin. Doğru yerde doğru karar vermek. Bu demek bilgi, anlayış, bilgelik, yeni tercüme, hikmet, eski tercüme, midros. Değil mi Burgacı? Doğru karar vermek, ruhu size verilsin. Ve bu tema Kutsal Kitap'ta çok büyük bir yer alıyor. Her şeyden önce Rab diyor ki o bize lazım. Eski Antlaşma'yı okuduğumuz zaman özellikle Süleyman'ın Özdeyişleri kitabında bu kadar kocaman bir yer alıyor. Durma dakika bu bilgelik için, bu hikmet için Rab konuşuyor ve özellikle gençlere. Sanki o da daha yaşlı bir kişi, bir baba, bir dayı, bir amca gibi kalkıp daha gençlere nasihat veriyor, akıl veriyor. Tamam mı? Bugünlerde biliyorsunuz nasıl yapıyor. Baba diyor ki şunu yap, bunu yap, akıl veriyor. Ama en birinci diyor ki, her şeyden önce, ben şimdi burada sana 2 gün konuşacağım, 2 metre uzun bir spisak yapıp bir liste yapacağım, ne yaparsan, bunlar faydasız. En birinci diyor gençlere, senin yüreğinde bir arama olsun. Hakikat nerede? Doğruluk nerede? Akıllı işler nedir? Tamam mı? Bu hikmeti ara. Ve Pavlus da aynı ihtiyacı, aynı isteği en birinci olarak sıralıyor Efes'teki kardeşleri için. Her şeyden önce dua ediyorum Rab size bu hikmeti, bu Sofya'ya versin. Doğru karar vermek ruhunu versin. Süleyman özdeyişlerinde birçok bölümlerce anlatıyor ve gençlere yalvarıyor. Ve o da işte bu hikmet dediğimiz hakikat, hikmet gücü gösteriliyor sembolik bir biçimde bir kadın gibi. İşte sanki pazarda çağıran bir satıcı gibi gösteriliyor. Okuyorum Süleyman'ın özdeşleri 8-25'e kadar. Bilgelik, hikmet çağırıyor. Akıl sesini yükselttiriyor. Yol kenarındaki tepelerin başında, yolların birleştiği yerde duruyor o. Kasabanın girişinde, kapıların yanında sesini yükselttiriyor. Ey insanlar, sizi bağırıyorum. Çağrım insan soyunadır. Ey aklı kıt kişiler, ihtiyatlı olmayı öğrenin. Sağduyulu olmayı öğrenin ey akılsızlar. En birinci bu. Bu olmadı mı? Hiçbir ihtiyacın yok ayet okuyasın. Hiçbir ihtiyacın yok toplantıya gelesin. Hiçbir ihtiyacın yok Allah yoluna düşesin. Eğer sen hikmeti, doğruluğu, doğru karar verme gücünü aramazsan burada hiçbir yerin yok. Evet. Ama bu nereden gelecek? Tabii ki kafanı çalıştıracağım. Akıllı olacağım. Akıl çakıldan daha önemli. Bunu bilirseniz. Akıl var mı çakıl gelecek. Ama akıl yokken çakıl varsa o da yok olacak. Paran yok olacak. Tamam mı? Eğer akıl yoksa. Eski antlaşmada defalarca bunu görüyoruz. Ama aynı zamanda Süleyman özdeyişlerinde diyor ki bu nereden gelecek? İnsanlardan değil. Sadece insanlara güvenirsen, sadece akıllı kişilere güvenirsen bu yeterli değil. Tamam bu iyi ama bu yeterli değil diyor. Bölüm 2 ayet 6'da şöyle diyor. Çünkü bilgeliğin kaynağı Rab'dir. Onun ağzından bilgi ve anlayış çıkar. En birinci bu diyor. Eğer Allah'tan korkmazsan, eğer ona danışmazsan, onun sözlerini boşa atarsan, İncil'i alıp da boşa o da ne yazıyor, ben başka taraftan informasyon alacağım dersen akıllı olamayacağım. Hikmetli olamayacağım. Tamam mı? Sanmayın ki bu sadece eski antlaşmada önemli. Sanmayın ki yani bu prensip Rab korkusu diyor bilgeliğin temelidir. Bu prensip sadece eski antlaşmada yok. Okuyoruz Yakup mektubundan 1. bölüm ayet 5'te açıkça diyor ki birinizin anlayışı eksik mi? Allah'tan onu dilesin. O zaten hiç azalamadan herkesi balagani veriyor ve o vakit o kişiye anlayış verilecek. Bunu var mı yaptın? Belki büyük bir karar vermek zorundasın. Gençler evlenirken ne yapacaksınız? Nasıl karar vereceksiniz? Neye göre? Oturup Rabbimi danışacaksın. Rab bana bilgi ver. Bana bilgelik ver. Bana hikmet ver. Kiminle evleneyim? Yoksa Facebook'ta bir kişi beğenip hemen tak tak tak tak işi alıp bitiriyorsun. Öyle mi? Her bir temada. Bir araba mı almak istiyorsun? Nasıl bir şey olsun? Bir ev mi almak istiyorsun? Nasıl bir şey olsun? Her bir temada. Biz Rab'ı yani danışıyor muyuz? Bak Yakup ne diyor? Birinizin anlayışı eksik mi? Dilesin Rab'den. O sana verecek. Çok büyük bir söz. Dua ettiğin zaman Rab karşılık verecek. Evet. Pavlus Efes kasabasındayken bu temada uğraştı. Uğraştı bu yeryüzündeki meseleler için anlayış kazanmaya ve anlayışı öğretmeye. Okuyoruz Apostolların İşleri 19 ayet 9'da. O zaman Pavlus onlardan elini çekip Yahudi toplantısından çekildi. Öğrencileri ayırdı. Her gün Tiranus'un mektebinde ders verdi. Tiranus adında bir filozof vardı. Bir muallim vardı. Efes kasabasında. Ve Pavlus orada da ders verdi. Greklere de, Yahudilere de. Ve bunu gösterdi bir filozofya gibi. Filozofya. Filozofya sözü ya da filozof sözü mahallede çok kötü bir anlam taşıyor. Yapma kendini filozof şimdi. Ne demek bu? Filozof sanki kendini çok bilgiç yapan, gururlu, havalı, kendini başkalarından daha büyük sayan bir kişi. Ama tabii ki Bu saçma, bu doğru değil. Filozofya sözü ve bunu yapan filozof aslında çok iyi bir şey. Sofia sözü var. Filosofia. Yani hikmeti seven bir kişi. Hikmeti arayan bir kişi. Doğruluğu, doğru anlayışı arayan bir kişi. Buna aslında filozof derdiler. Ve biz sanki biz bunu desteklemeliyiz. Biz kızanlarımıza bu hevesi alıştırmalıyız. Tamam mı? Onlar da hikmetli olsunlar. Tabii ki değil filozofya okumak bunu demiyorum. Ama doğruyu, doğru anlayışı ve gerçek bilgiyi, gerçek bilgelik ve hikmeti arasınlar. Ama sanki bugünlerde öyle bir duruma geldi ki, Risale-i Mahalli bütün dünyada gençler öyle bir duruma geldi ki, cahillik daha fazla tutuluyor. Cahil kişi övülüyor, değil akıllı kişi. Prostluk yapan kişi daha geçerli, ne kadar okumuş bir kişi. Okumuş bir kişi, hikmetin peşinde giden bir kişi, o atılıyor, o sayılmıyor. Tamam mı? Evet, bugünkü gençlerin müziklerine bakarsam, en büyük hayal, en büyük örnekler kimdir? Gençler çok seviyor rap müziğini, tamam mı? Seslemeyi. Bu sanki dünyada en fazla şimdi modası geçen bir müzik stili. Ve ne oluyor? O da ne gösteriyorlar? Dil akıllı olasan, kaba olasan, kuvvetli olasan, tamam mı? Çok para toplayasan, altın takasan büyük büyük. Budur. Moda budur. Gençlere bir örnek olarak gösterilen budur. Hikmet değil. Hikmet peşine gitme. Tamam mı? Bunun arkasına git. Evet. Okudum, Amerika'da bir araştırma yapmışlar. Göstermişler gençleri. Tamam mı? Bir dünya kartası. Devletler yazıyorlardı ama atlar yok. Ve dediler ki Amerika'yı bul bakalım. Sadece 11% kişilerden kendi devletini bulabildiler bir dünya kartasında. Bulgaristan'da yapsak bunu 10% bile çıkmaz. 5% belki. Değil mi? De işte küçücük bir örnek. Hikmet, anlayış bugün ona önem verilmiyor. Ama Pavlos diyor ki ben dua ediyorum Rab size bu hikmet ruhunu versin. En birinci bu. Bize Allah'ın gücü lazım. Kutsal ruhun gücü lazım. Yeryüzündeki temaları çözmek için. Pavlos diyor ki en birinci bunu istiyorum. Hani kapasanız. Değil para, değil iş, değil ev, ihtiyaçlar. Bunun hepsi arkada, ikinci sırada kalıyor. Ama en birinci anlayış. Anlayış ruhu alasanız Rab'den. Bu birinci. Ve şimdi devam ediyor. Ben dua ediyorum size aydınlanma ruhu verilsin. Bu artık ikinci bir şey. Değil sadece anlayış ruhu ama diyor ki aydınlanma ruhu. Sanki başka bir şey. Bu diğer yeryüzündeki konular, bu ruhsal konularda anlayış demektir. Ruhsal konularda anlayış. Pavlus'un ikinci istediği bu. Hem yeryüzündeki temaları için Rab size akıl versin, hem asıl ruhsal konular için size bir anlayış ruhunu versin. Bugün biraz Grekçe dersi yapıyoruz. Birinci söz Sofia'ydı. İkinci söz de hiç yabancı değil. İkinci sözün adı Apokalipsis. Bunu var duyduğunuz Apokalipsis. Ne demek? Tamam mı? Kalipso bir örtü demektir. Ve apo yok etmek demektir. Çekmek demektir. Apokalipsis demek ki bir örtüyü çekmek. Önce bir şey örtülmüştür. Aşağısını yani içindekini görmüyorsun. Ama sonra bu örtü çekildi mi meydana çıkıyor. Ve apokalipsis budur. Şimdi gök sanki bir örtüdür. Biz ruhsal dünyayı göremiyoruz. Adem bahçesinde yani günaha düştüğü zaman bu örtü meydana çıktı. Tamam mı? Allah'la konuşurdular, görüşürdüler. Yakınlık vardı. Biz nasıl görüşüyoruz aynı biçimde. Ama sonra saklanmaya başladı. Saklanmaya başladı. Ve o zaman bu perde, bu örtü olmuştur. Biz göke bakarken bir şey göremiyoruz. Sadece bir boşluk. Önce mavi, sonra kara. Bir boşluk. Değil mi? Bu gök perdesi bizi ruhsal dünyadan ayırıyor. Ve sadece Rab bu örtüyü çekebilir. Sadece Rab bu örtüyü çekip de insana ruhsal bir anlayış verebilir. Bu artık hikmetten başka. Tamam mı? Dünyadaki insanlar oturup, acaba Allah nasıl? Acaba melekler nasıl? Acaba cinler nasıl? Ruhsal dünyada bir takım düşünceler yaratıyorlar. Ama oturup da hiç kimse Allah'ı bu metoddan bulmadı. Hayır. Rab kendisi lazım bu örtüyü çeksin. Kendi kendini açıklasın. Ruhsal dünyayı bize göstersin. Tamam mı? Ancak o bunu yapabilir. Ve Pavlus şimdi diyor ki, ikinci olarak istiyorum ruhsal konularda Rab size anlayış versin. Okuyoruz mesela Yeşaya 29, 9'dan 11'e kadar. Şöyle diyor, kendi halkına yalvarıyor Yeşaya ve diyor ki, şaşırın, şaşkına dönün, kendinizi kör edin, görmez olun, şarap içmeden sarhoş olun, içki içmeden sendeleyin. Çünkü Rab size uyuşukluk ruhu verdi. Gözlerinizi mühürledi. Ey peygamberler, başlarınızı örtü. Ey biliciler. Tamam mı? Sizin için bütün Allah'ın sözü mühürlenmiş bir kitabın sözleri gibi oldu. Bak, insan istiyor arasın, istiyor anlayış kazansın ama olmuyor. Çünkü diyor ki, Rab mühürledi. Rab izin vermiyor. Senin gözlerin açılsın. Yeşaya sanki kendi halkın o zamanki Yahudilere ceza olarak bunu bildiriyor. Ne kadar da uğraşarsanız Allah hakkında bir şey anlamayacaksınız. Çünkü o bu örtüyü koydu ve çekmeyecektir. Tamam mı? Ama tabii ki İsa Mesih'te durum değişiyor. Ve Paulus diyor ki, biz aslında Allah'ın hakikatlerini anlayabiliriz. Ama tabii ki insanın birçoklarında, insanın yüreğinde bazı temalarda bu örtü kalıyor. Bu yabancılık, yani bu anlamamazlık kalıyor. Ve o yüzden Pavlus dua ediyor. Ruhsal temalarda istiyorum anlayış kazanasınız. Rab size bunu versin yani. Daha fazla anlayasınız ruhsal temaları. Ve Pavlus kendisi, gene bakıyoruz tarihe. Pavlus kendisi Efes'teyken gene aynısı oldu. Nasıl Tiranus'un mektebinde filozofya üzerinde, hikmet üzerinde konuştu. Aynı zamanda ruhsal dünya ile büyük bir savaş oldu o Efes'teyken. Yani apaçık cinlerle boğuştular orada, kötü ruhlarla. Ve sonra görüyoruz nasıl İsa Mesih'in haberi bu kötü ruhları, bu karanlık dünyanın güçlerini yok etti. Okuyoruz mesela Apostolların İşleri 19:19. Bir önceki olayın devamı. Büyücülükle uğraşmış bir sürü kişi de kitaplarını toplayıp herkesin önünde yaktılar. Kitapların değerini hesapladıklarında toplam 50 bin gümüş tuttuğunu gördüler. Ne oldu? Efes aynı zamanda büyücülüğün bir sentriydi, bir merkeziydi. Bütün dünyadan oraya giderdiler. Büyü yaptırma. Nasıl bizim Asko? Herkes oraya gidiyor büyü yaptırmaya. Öyle değil mi? Efes bunun 10 kat daha büyüğüydü. Herkes oraya giderdi. Ve ne oldu? Hani bugün hoca diyoruz ama o zamanki büyücüler ne oldu? Birçokları Mesih'e geldiler. Bunu düşünebiliyor musun? Değil bir kişi. Masolo. Yüzlerce büyücü Rab'ı geldi. O kadar büyük bir güç vardı yani. O kadar büyük bir anlayış kazandı. Ve anladılar ki artık ben bunca sene bu iş içinde devam ettim. Ama artık benim ruhsal gözlerim açıldı. Ve ne yaptılar? Kendi kitaplarını, hani ondan ekmek çıkarıyorlar ya, tamam mı? Onları yaktılar bir kerekten. 50 bin gümüş parçası. Bak ne kadar büyük bir suma. Evet, kısaca bu hakikat çok büyük. Rab sadece insanın ruhsal gözlerini açar ya da kör eder. Sadece onda bu güç var. İnsan kendi aklıyla, kendi gücüyle bir derece varıyor. Ama ondan öte devam edemiyor. Eski antlaşmada çok güzel bir olay var. Nerede görüyoruz? İşte nasıl Rab insanın gözlerini açıyor ya da kapatıyor. Ve bu oldu. Yani İlyas'tan sonra Elisha'nın zamanında. Okuyorum 2. Krallar 6'dan 14-17'ye kadar. Aram yani Suriye kralı oraya atlılarla savaş arabaları ve büyük bir kuvvet gönderdi. Geceleyin varıp kenti, kasabayı kuşattılar. Yani Elisha'yı yakalamak için bir ordu gönderdi ve bütün kasabayı sardılar, Elisha'ya versinler. Allah adamının, yani Elisha'nın hizmetçisi Gehazi erkenden kalktı. Demek Elişa'nın Gehazi adında bir hizmetçisi vardı. Erken kalkmış. Dışarıya çıkınca gördü nasıl kasaba, askerler ve savaş arabalarla kuşatıldı. Dönüp Elişa'ya sordu. Eyvah efendim, ne yapacağız? Büyük panik ya, değil mi? Sanıyorum hepimiz de aynı reaksiyon göstereceğiz. Sen düşüyorsun, bir ordu geldi seni yakalamaya, seni öldürmeye. Ne yapacaksın? Panike düşeceksin. Sen görüyorsun askerler, yüzlerce, binlerce asker bütün mahalleye sarmışlar. Ne yapacağım? Benim için geldiler. Bitti. Hayatın sonu geldi. Elişa peygamber cevap verip dedi, korkma. Çünkü bizim yandaşlarımız onlarınkinden daha çok. Ne demek bu? Bizim yandaşlarımız, bizimle birlikte olan, bizi savunan, zaştita yapan askerler, onların askerlerinden daha çok. He? Ne saçmalık. Onlar iki kişi, bir evin içinde, silah da yok. Ne konuşuyorsun? Daha çok. Sonra şöyle dua etti. Ya Rab, lütfen onun gözlerini aç, görsün. Yani aynı Pavlus gibi, tamam mı? Elişa da dua etti. Onun ruhsal gözleri açılsın. Ve ne oldu? Hizmetçinin gözlerini açtı ve Elişa'nın çevresindeki Balkanların atlılarla ateşten savaş arabalarıyla dolu olduğunu gördü. Yani camdan bakıyor, artık aşağıda Suriye askerleri var ama tepelerde ne oluyor? Ateş arabaları. Nasıl Elişa ateş arabayla, değil mi? Transfer oldu Allah'ın katına. Ve o da şimdi onun gibi binlerce ateş arabaları görüyor. Daha önce görmezdi. Niçin? Bu örtü var idi. Ruhsal gözleri önünde örtü var idi. Ve artık Elişa'nın duasıyla bu kalktı. Çekildi. Ve onun için anladı artık bizim yandaşlarımız daha kalabalık. Tabii bizim için büyük bir ders. Biz de bakıyoruz sanki dünyanın imansızların askerlerine. Eyvah, ne yapacağız? Aynı Gehazi gibi panike düşüyoruz. Ama sonra Rab da bizim gözlerimizi açsın ve Pavlus da onun için dua ediyor. Yani bu olay biraz biliniyor ama şimdi bunun devamını okuyalım. O da ilginç. Bakın ne oluyor. Aramlılar, yani Suriyeliler kendisine doğru ilerleyince Elişa Rab'be şöyle yalvardı. Ya Rab, lütfen bu halkı kör et. Çünkü yine tam tersi dua ediyor. Kör et. Nasıl? Rab Elişa'nın yalvarışını duydu ve onları kör etti. Nasıl kör? Değil böyle beden gözlerini ama anlayışı, bakın. Bunun üzerine Elişa onlara dedi ki yanlış yoldasınız. Yani bakın onlar Suriye'den gelmişler Elişa'yı yakalamaya. Onlar akılsız değil. Biliyorlar kimdir. Affedeceğim ama yanlış yoldasınız. Ve ne oldu? Aradığınız kasaba bu değil. Beni izleyin, sizi aradığınız adama götüreyim. Bakın, onu yakalamaya geliyorlar. Onları bir kıza, yani onlar sanki kızanmış gibi, şşt gelin benimle. Tamam, çağırıyor onları başka kasabaya. Sonra onları Samiriye kasabasına götürdü. Stolitsa'ya. Demek tam kendi kralının askerlerinin yanına. Lokka yaptı. Samiriye girdiklerinde Elişa şöyle dua etti. Ya Rab, bu adamların gözlerini aç görsünler. Gene aç görsünler diyor. Samiri girdiklerinde Elişa, evet aç görsünler. Rab gözlerini açınca adamlar Samiri'nin ortasında olduklarını anladılar. Sen bunu düşün yani nasıl bir panika olacak şimdi. İsrail kralı adamları görünce Elişa'ya dedi onları öldüreyim mi? Onları öldüreyim mi baba? İzin ver düşmanlar. Sen bizi düşmanlara getirdin tam bizim ayağımıza. Nasıl öldürmeyeceğiz? Evet. Elişa hayır öldürme diye karşılık verdi. Kendi kılıç ve yayınla tutsak aldığın insanları nasıl öldürürsün? Önlerine yiyecek içecek bir şey koy. Yiyip içtikten sonra izin ver krallarına dönsünler. Ve öyle de yaptılar. Görüyor musun? Önce diyor gözlerini kapat. Sonra diyor gözlerini aç. Ve kendi Gehazi'ye diyor ki gözlerini aç. Şimdi bütün bunlar bizim için büyük bir örnek. Pavlus tam bunun için dua ediyor. Senin için. Senin ruhsal gözlerin açılsın. Senin ruhsal anlayışın çoğalsın diye. dua ediyor. Ve sanıyor bu bize lazım. Geliyorsun buraya, sesliyorsun bazı şeyler. Aa güzel, hoş sözler. Ama anlayış bu değil. Anlayış demek ki bu sana dokunuyor. Anlayış demek, evet bu sözler bana konuşuyor. Değil dünyaya, değil mahalleye, değil kocama karıma. Bana konuşuyor. Bu demek ruhsal anlayış. Değil mi? Ve Pavlos dua ediyor Efes'teki kardeşlere ve belki de sana da. Dua ediyor, senin ruhsal gözlerinin açılsın diye. İstanbul'da yaşarken hatırlıyorum, genç bir kadın vardı, Kadriye adında, delikanlı da. Senelerce toplantıya katıldı. Her pazar günü, her hafta sürekli gelirdi. Sonra vaftiz oldu. Ailesinden çok baskı gördü, babası dövdü onu. Uğratmaya çalıştı, uğrattı onu. Tamam mı? Ve kız gene sadıkan kalıyor abi. Ayrılmadı Rab'den. Senelerce geliyor böyle. Ve biz sevindik ona. Ve biz dedik, aa bu artık sağlam bir imanlı. Bir gün toplantıda Rab'in sofrasına yaptık. Nasıl az önce yaptık. Hepimiz de katıldık. İyi geçti ama değil çok heyecanlı. Sanki sıradan bir toplantı oldu. Benim için büyük bir şey değildi yani. Ama ne oldu? Bu bizim Kadriye toplantıdan sonra tutup bizim gülücü ve çok heyecanlı ve gözyaşlarla anlatmaya, konuşmaya başladı. Ve dedi ki, bunca sene geliyorum ama bugün anladım İsa yaşıyor. Bugün anladım, aramızdadır. Hepimiz baktık, ne oluyor lan? Değil mi? Biz onu imanlı sanıyoruz. Biz biliyoruz hani o zaten Rab'tedir. Sanki o zaten tövbe etmiş, o zaten ruhsal konuları anlamış ama tak bir günde asıl onu anlamaya başladı. Yani bunun gerçek, real mı olduğunu bir kerekten kaptı. Ve Pavlos burada dua ediyor kardeşlerin hayatlarında hepsinde aynı olay gerçekleşsin. Hani bir gün gelsin ne diyecekler? Asıl şimdi anlıyorum. Şimdi görüyorum. Ve sanıyorum bizim için de bu önemli. Evet. Üçüncü olarak Pavlos devam ediyor. Dua ediyorum hani anlayış Sofya verilsin size. Sonra sizin ruhsal gözleriniz açılsın, apokalipsiz olsun. Ve şimdi dua ediyorum onu tanıyasanız. Amaç ne? Bu iki şeyin amacı ne? Niçin Rab bize bu anlayış versin? Niçin bizim gözlerimizi açsın? Onu tanıyasınız diye. Amaç bu. Dua ediyorum siz Allah'ı tanıyasanız. Nasıl? Biz onu tanımıyoruz mu? Onun için apostol lazım bizim için dua mı etsin? Yuhanna 17:3 diyor ki, sonsuz yaşam da şudur. Seni, hani tek sahih Allah'ı tanısınlar. Ve senin göndermiş olduğun İsa Mesih'i tanısınlar. Evet. Diyor ki, sonsuz yaşam kazanmak için tek yol bu. Allah'ı tanıyasan. Olmuyor. Sadece bu yolda. Bu iki enstrümanla, bu iki silahla, hani akıl ve zeka ve intelligentness ve ruhsal anlayışla ne yapacağız? Onları kullanacağız Rab'bi tanımak için. Pavlos'un amacı bu. Ama bu mümkün mü hiç? Bir insan Allah'ı tanıyabilir mi ya? Biz insanları zor tanıyoruz. İnsanları zor anlıyorsun. Onun içindeki duygularını, onun karakterini, onun kişiliğini. Nasıl Allah'ı tanıyacağım? Bu mümkün mü hiç? İnsan değil mi o kadar daha uzak Allah'tan? Onun tabiatı o kadar farklı, ruh ve beden varlıkları o kadar farklı, nasıl insan Allah'ı tanıyabilir? Zaten Müslümanlar diyor ki bu mümkün değil. Hani Müslümanların öğretişine göre en büyük peygamberler bile Allah'ı tanıyamaz. Allah tanınması mümkün olmayan bir varlıktır. Her zaman münezzehtir bu lafı. Hepten daha uzak, daha öte. O zaman insan nasıl Allah'ı tanıyor? Ve Paulus diyor ki ben dua ediyorum onu tanıyasanız. Hiçbir peygamberin yapamadığını sizin aranızda normal olsun. Öyle diyor. Evet. 1. Korintliler 15:7-8 şöyle diyor. Pavlos böyle kişileri biraz azarladı. Çünkü yanlış öğretişlere kapıldılar. Ve diyor ki doğruluğa uyanın ve günah işlemeyin. Çünkü bazıların Allah'tan haberi yok. Yani siz imanlı diye geçiyorsunuz ama Allah'ı tanımıyorsunuz. Allah'tan haberiniz yok. Nasıl olabilir? Sen toplantıya geliyorsun, hayatını vermişsin Rab'be, Belki baskı görüyorsun çevreden ve gene Pavlus diyor ki bazılarınızın hiç haberi bile yok Allah'tan. İlginç bir şey. Tanımıyorsunuz. Demek yeni antlaşmaya göre iman etmek değil bir grup insanlara katılmak, değil bir hangi bir dine geçmek, değil yani bir takım kurallar ve kanunlara dikkat etmek. Hayır. İncil'e göre iman etmek bir kişiye gittikçe daha fazla tanımak. Bu demektir. Ve senin hayatında istiyorum bu olsun. Değil sadece buraya gelesin, bir takım öğretişleri alasın. Değil sadece dışarıda övünesin. Aa ben imanlıyım. Tamam, vursunlar. Ben Rabbim vazgeçmeyeyim. Bu bir şey değil. Bu fayda getirmeyecek sana. Tamam mı? Bu iman seni kurtaramayacak. Ama Allah'ı tanımak. Nasıl bir evlilikte ya da bir arkadaşlıkta seneden seneye o kişiyle beraber yaşarken onu gittikçe daha fazla tanıyorsun, değil mi? Aynı biçimde nasıl bir kişinin karakterini daha fazla keşfediyorsun, hep daha yeni şeyler anlıyorsun. Aynı biçimde istiyorum sen Allah'ı öyle tanıyasın. Evet, 2. Petrus 3.18 imanlılara konuşuyor. Ama siz Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'i tanımakta ve merhamette büyüyün. Tanımakta büyüyün. Nasıl bir şey? Demek ben zaten tanıyorum. Evet, iyi, inkar etmiyor kimse. Tanıyorsun ama daha da fazla tanımaya çalış. Öyle değil mi? Evet, eski bir muallimin 25 senelik stajı vardı. Ama çalıştığı mektepten bıkmıştı ve istedi başka bir yere geçsin. Başka iş yeri aradı. Sonra bir ilan gördü. Tamam mı? Ve orası için başvurdu ve cevap bekledi. İki hafta sonra öğrenmiş ki o yere başka birini almışlar. Tamam mı? Yeni bir öğretmen. Sadece bir senelik stajı varmış, tecrübesi varmış. Sonra öfkeyle gitmiş ağlaşmaya direktorata. Affedersiniz diyor. Ama nasıl oluyor? Benim gibi eski bir muallim, 25 sene tecrübem var benim. Beni atıyorsunuz ve bir senelik tecrübesi olan yeni bir muallim tutuyorsunuz, bir öğretmen tutuyorsunuz. Adam baktı ona cevap verdi. Bak, senin 25 sene tecrüben yok. Sadece bir senelik tecrüben var ama onu 25 defa tekrarladın. Aynısı. 25 defa, 25 sene aynı şeyler yaşadın, aynı şeyler anlatıyorsun, aynı şeyler öğrendin ve başka yok. Sadece tekrarlama var. Onun için bakma staja, gerçek tecrüben ne kadardır. Ve kısaca bakacağız ayet 8'den aşağı. Dua ediyorum ki yüreğinizin gözleri aydınlansın öyle ki bilesiniz nasıl bir umuda çağrıldınız. Paulus burada geleceğe bakıyor. Paulus diyor ki öyle bir hesap yapıyorum. Bu şimdiki hayat gelecekteki hayat ile karşılaştırılmaz. Evet, büyük bir umudumuz var. Paulus istiyor gözlerin açılsın, bu umudu göresin, anlayasın. Demek şimdi dakikada öyle büyük bir problemin var. Öyle bir ağrın var, bir derdin ya da bir sıkıntın var. Bütün düşüncelerini alıyor dakikada. Beyninde sanki başka temalar için yer kalmıyor. Gece gündüz aklın fikrin hep onda. Ama Mesih'teki umudun nedir? Bunu anlayasın diye Pavlus dua ediyor. Evet, şu anki problemini hatırlamayacaksın bile. Dur azıcık diyor, neydi o mesele? Ne için sıkılmıştım? Neye kavlanmıştım? Unutacağım. O kadar büyük bir karşılık var. O kadar büyük bir umudumuz var. Hani Paulus diyor ki bugünkü kahrolarını çok çabuk unutacağım. Tamam mı? İkinci olarak Paulus diyor ki bileseniz Allah'ın alacağı miras ne kadar şanlı, ne kadar kıymetlidir. Ve o miras kutsallardır. Biz bunu okuyoruz ve üstten geçiyoruz. Ha evet, çok büyük bir mirasımız olacak. Hayır. Birinci yerde umudumuz var, bu bize geçerli. Ama şimdi Pavlus Allah'ın geleceği için konuşuyor. Biliyor ki Allah'ın alacağı miras büyük. Dur ya, nasıl Allah'ın mirası mı var? O bir şey mi alıyor? Evet, onu konuşuyor. Rab diyor hani bir miras alacak. O kadar şanlı, o kadar kıymetli olduğunu ve o miras nedir? Kutsallardır. Allah bizi miras olarak alacak bir gün. Onun umut ettiği, onun beklediği gün odur. Şimdi kadar konuştuk, biz nasıl bir miras alacağız? Ama şimdi tema değişiyor. Rabbin geleceği nasıl olacak? Bunu konuşuyor. Evet. Sanki bir tarlaya çok fazla ekin ekiyorsun. Biliyorsun çok büyük bir rekolte olacak. Ama o ekinler henüz olgunlaşmamış. Ama biliyorsun olacak. %100. Daha büyümeden önce onu biliyorsun. Rabbin mirası biziz. Efesler 5:27 diyor ki, istiyor kiliseyi çok şanlı olarak kendi yanına alsın. İstiyor kilisenin üstünde hiçbir leke, hiçbir buruşukluk, hiç öyle bir şey olmasın. Hayır, istiyor kilise kutsal ve kusursuz olsun. İşte Allah'ın mirası budur. Dakada yok. Uğraşıyor onu oluşturma. Çeyiz yapıyor sanki. Bizi bu duruma getirmek istiyor. Kısaca ayet 19 üçüncü olarak diyor ki ve bilesiniz bizim için Paulus dua ediyor. Hani iman edenler için Allah'ın kudreti nasıl da her şeyden büyüktür. Allah'ın kudreti, Allah'ın kuvveti diyor. Ne kadar büyük olduğunu istiyorum anlayasanız. Ve o yüzden Allah sizin gözlerinizi açsın. Sen Allah'ın kuvvetini nerede görüyorsun? Ayet 20 açıklıyor. Bu kudret onun kuvvetli işlerinde belli oldu. Ve o kuvvet Mesih'te belli oldu. Ne zaman onu ölülerden diriltildi ve ne zaman onu göklerde kendi sağında oturttu. Evet, şimdi gene şimdiki zamana dönüyor. İmanla hayat sadece gelecekti ki güzel şeyleri beklemek değildir. Ama daha o şimdiden o bizi büyük bir kuvvet kaynağı oluşturuyor. O diyor ki, bugünkü hayatta Rab sana öyle bir kuvvet kaynağı veriyor, kenarı yok. İstiyorum bunu anlayasın. İstiyorum ben de bunu anlayayım. Ben çok defa böyle bir börsüklük duruma düştüm. Ya da bir umutsuzluk duruma düştüm. Zaten bir şey değişmeyecek. Zaten işler kötüden kötüye gidecek. Ne yapalım? Geçen gün bir kardeşle konuştum burada. Mahallede kimse imana gelmiyor. Hani imansızlar çok fazla. Kalabalık. Ve ben bunu konuşuyorum kardeş dedi ki ne yapalım? Bir şey yapamayız. Öyle bir güçsüzlük var onda. Ve Paulus şimdi dua ediyor. Sizin gözleriniz açılsın. Bilesiniz kuvvet var. Güç var. Biz lazım sanki onu anlayalım. Nasıl bir güç? Sanki kocaman bir motor gibi. Bir motor lazım bize öyle değil mi? Ve Paulus diyor bu motor var. Araştırdım. Dünyanın en güçlü motosikleti. Erkekler bunu belki daha iyi anlayacak. Dünyanın en güçlü motosikleti düşünmüyor musunuz nasıl bir şey? Kawasaki Ninja H2R. Modelin adı bu. H2R Kawasaki. Ve dediler o motosiklet değilmiş, iki tekerlekli canavarıymış. O kadar güç var onda, o kadar kuvvet var onda. Tamam mı? Psikopat motor demiştir ona. O kadar büyük bir kuvvet var onda. O kadar öyle bir motor var, 1000 kubik. Şimdi bir motor bu, değil bir araba. 1000 kubik o kadar büyük. 300 beygir gücü. Yani 3-4 arabanın gücü bir motosiklette var. Tamam mı? Evet. Denediler onu. 357 kilometre saatte yapıyor. Motosiklet. O kadar hızlı gidiyor. 350. Yani araba 100 yaptı mı, 120 yaptı mı salınmaya başlıyor. O motosikletini 357 yaptı. O kadar kuvvetli ki daha da hızlı gidebilir ama kimsenin kuracı yok tam gaz versin. Kimse daha tam olarak denemedi. Çünkü korkunç. Tamam mı? Yani öyle bir gücü düşünebilir misin? Sen bunu alır mısın kullanmaya? Nasıl olacak? Diyelim bu da ehliyetini yeni yapmış bir şoför var. Tamam mı? Ona bir Kawasaki H2R vereceksin mi? Aydasın. Ne yapacak? Hem onu da hem kendini ziyan edecek değil mi? Evet. Ama öğrendikçe daha güçlü motor vereceksin ona. Öğrendikçe daha güçlü motor vereceksin ona değil mi? Rab aynı biçimde bize kendi gücünü derece derece veriyor. Ne kadar biz de onu akıllı bir biçimde kullanalım. Gerçekten Rab'in gücüne muhtacız. Ama bu güç bize verilmiyor kendi problemlerimizi çözelim diye. Bunu anladın mı? Rab sana kuvvet vermiyor, senin hayatını düzeltirsin diye. Nasıl da bu yanlış anlayış çok geniş, çok iyi her bir yerde var. Diyorlar, İşte Nurcacığım var, problemim var ve çok şükür geçti, artık rahatım. Gözyaşlarla, narayla, el koymakla dua ediliyor. Bir kişi şifalansın ve şifalandıktan sonra bu kişi ne yapıyor? Hiç. Yok. İki bacak, iki el cehenneme koşuyor. Şeytan kucağına koşuyor. Al beni. Bütün toplantıda, bütün Bulgaristan dua etti bu kişi şifa bulsun. Buldu. Ve sonra? Hayır. Rab bu gücü vermiyor. Biz rahat yaşayalım diye. Rab bu gücü vermiyor. Bizim keyfimiz için. Rab bu gücü veriyor, Rab'in işini yapma. Ve Pavlus bunu anladı. Benim içinde diyor, kuvvetlendiren biri var. Ve onun gücüyle her şeyi yapabilirim. Evet, Apostol Pavlus dua etti, anlayışımız olsun diye. Hem yeryüzündeki konular için, hem ruhsal sonsuz konular için. Pavlus bilirdi ki, birçok imanlı sanki kapalı gözlerle bu hayatta geziyorlar. Biz de açalım ruhsal gözlerimizi. Görüp anlayalım. Anladım, Rab bizim için daha neler hazırladı. Rab sizinle olsun.